Ayrım 7, sayfa 70. Hafif meşrep bir kadına benzemiyorsunuz. Demek öyle olduğumu düşünmüştü. Köpeğin yaralı vücudunu silip temizlemiş, hayvancağız az biraz rahatlamıştı. Ardından önüne balık artıklarıyla dolu bir çanak koymuştu. Köpek öyle açtı ki hepsini yedi bitirdi. Kim bilir, belki ağzı da yara içerisindeydi. Yavaş yavaş yemişti önündekileri. Kemik torbasıydı hayvan. Kalça kemikleri dışarıda, vücudu delinmiş, sol ayağı yaralı, ayakta duramaz halde. ''Adı Gece olsun.'' dedim. Köpeğin yaralarını temizleyen, karnını doyuran Mehmet gaz ocağının başındaydı şimdi. Bir an duraksamasından ''Neden?'' diye soracağını düşündüm. O sormadan ben söyledim. ''Kim bilir kaç gecedir ölümü beklemiş zavallı. Hem geceyi zikrettik biraz önce, bu sebepten Gece olsun adı.'' Demliğin buharı yumuşakça havaya karışıyordu. Etraftaki her şey o su buharı kadar yumuşak ve huzur doluydu. Demek Dalyan Kulübeci böyle bir yermiş diye merakla etrafıma bakınmaktaydım. Benimle ilgili düşündükleri önemli değildi. Belki böyle rahat hareket ettiğim için hafif meşrep bir kadın olduğumu düşünmüştü. Kaybedecek bir şeyim olmadığı için rahattım. İnsan her şeyini kaybettiği vakit garip bir huzura eriyor. Dalyan Kulübesi'ne tahta bir merdivenle çıkmıştık. Sandal kulübenin altında bağlıydı. Kulübenin kapısı ardına kadar açıktı. Adaya değil denize bakıyordu kapı. Geniş, uçsuz bucaksız bir maviliğe. Bu haliyle çok güzeldi. 5 küçük penceresi vardı Dalyan Kulübesi'nin. Sırtını duvara dayamış bir yatak ve derme çatma bir komedin. Ahşap duvarlara çakılmış çiviler ve onlara asılı bir iki üst baş, peştemal, bez torbalar, minicik bir masacık ve üzerinde kararmış tava, tencere, bir tabak, bardak, dibi kireç tutmuş bir sürahi. Mehmet çaylarımızı getirmişti. Kulübecik hafiften sallanıyordu sanki. Yer döşemelerin arasından deniz görünüyordu. Suyun çırpınışı, maviliği. ''Buyur, otur.'' dedi Mehmet. Başka oturacak yer olmadığından yatağın kıyısına iliştim mecburen. O da yanıma. Paşadan bu yana bir erkeğin ilk defa bu kadar yakınında duruyordum. İşlerimizi gören erkekleri, bahçıvanı, arabacıyı, küfeciyi, sandalcıyı, alışveriş ettiğimiz esnafı saymıyorum. Bir kere İtalyan sefiresinin balosuna gitmiştik. Erkeklerin biraz ilerisinde durmuş, onlara dik dik bakma mutluluğunu yaşamıştık. Annem babama, ''Balo değil çay saatiydi, haremlik selamlıktı zaten.'' demişti. Ama babam sorup soruşturmuş, kızla erkekli olduğumuzu öğrenmiş, ağzını şabırdata şabırdata iffetsiz köpekler diye azarlamıştı bizleri. Bir hafta evden çıkamamıştık. Annem bize patlamıştı. ''Ben sizin için bu kadar gayret gösteriyorum ama siz...'' Hicran bula bula geçkin bir paşa buldu. Senin için yaprak kımıldamıyor. Biraz daha gayret gösterin. İyi evlilikler yapıp kendinizi kurtarın. Fatma gibi başıma kalmayın. Annem hırçınlaştığında çok şeker şurup olurdu. Bir ayağını yere vura vura konuşur, ellerini sıkar, minicik yumruklar haline getirirdi. Daldınız dedi Mehmet. Daldım dedim. Ben böyle dalar giderim. Yüzümde bir gülümseme belirmişti muhtemelen. Gözüm döşeme aralığından görünen çırpınan sudaydı. Çayımdan bir yudum aldım. Çinko kulplu bir tasa konulmuştu çay. Sıcaklığı kulbunu ısıtmıştı. Annemi, ablalarımı çok özledim dedim. Onlardan ayrıldım. Ayrı kalmak mecburiyetindeydim. Niye? Feracem hala üzerimdeydi. Yaşmağım başımda. Bir tek peçemi çözmüştüm. Çorapsız ayaklarımda iskarpinlerim. Kim bilir kaç defa söyledim. Karnım iri değildi ve bundan memnundum. Mehmet bir dalganın savruluşu gibi açılan feracemden görünen karnıma boş boş bakıyordu. Neyi göstermek istediğimin farkına varamamıştı. Şaşkın görünüyordu. Belki gerçekten o anda hafif meşrep bir kadın olduğumu düşünebilirdi. Bunu neden yaptığımı düşünebilirdi. Çok yakında gayrimeşru bir bebek dünyaya getireceğim. Öyle mi? Dedi şaşkınlıkla. Hayal kırıklığı içerisindeydi. Onu adada gizlice doğuracağım. Peki sonra? Sonrasını bilmiyorum. Doğuma daha vakit var anlaşılan. Aksine çok yaklaştı ama karnım pek belirgin değil. Sanki karnımdaki de saklanmak istiyor benim gibi. Bebek sevdiğinizden ya da aşığınızdan mı? Hayır, sadece direnemedim buna. Kolayca teslim oldum. Kandım, aldandım. Mehmet susmuştu. Tuhaftı bütün bu durum. Sizin çocuğunuz var mı? Evli misiniz? Değilim, bekarım. Benim de sizin gibi bir sırrım var. Burada saklanan birisine benziyorsunuz siz. Vatan haini sayılan kaçakçılar gibi. Bravo, nasıl bildiniz? Söyledim, balıkçıya, dalyan tayfasına benzemiyorsunuz. Hikayemi de bilin de iyice şaşırayım. Aklım ermez o kadarına. Estağfurullah, iyi yetişmiş, eğitim almış olduğunuz çok belli. Okuma yazmam var. Az biraz piyano, kırık dökük bir Fransızca. Bunu eğitimden sayarsanız hepsi bu. Bir genç kız için böyle bir zamanda daha ne olsun? Asıl siz iyi bir eğitim almış birisine benziyorsunuz. Evet, saklanarak yaşamama neden olacak kadar iyi bir eğitim aldım. Katil falan değilsiniz, değil mi? Birisini öldürmediniz yani. Öyle birisine benziyor muyum? Hayır, aksine iyi birisine benziyorsunuz. Ama herkes iyi birisine benzer. Herkes kendince iyidir. İnsan bu yüzden tuzağa düşer zaten. Mehmet dikkatle beni izliyordu. Dalyan kulübesinin dört bir yanından içeri ışık, mavilik, adaya bakan tarafından yeşillik ve babamın dediği üzere bakır madeniyle dolu toprakların kızıllığı süzülüyordu. Ardına kadar açık tahta kapıdan bir kez daha geniş maviliğe baktım. Bir kuş sürüsü alçaktan uçuyordu. Öyle alçaktan uçuyordu ki göğüsüre suya değiyordu. Mehmet sanki beni neşelendirmek ya da latife etmek istemişti. Bu yüzden fısıldar gibi konuştu. Sultan kellemi bekliyor. Bunu söylerken bir eliyle boğazını keser gibi bir mimik yaptı. Dilini de dudaklarının kenarından çıkardı. Gözlerini devirdi. Çadır tiyatrosundaki cüceler gibi pek bir komik oldu. Güldüm. Annem, Fatma, Hicran ve Bedriye gün olur öyle çok gülerdik ki gülmekten gözümüzden yaş geldiği olurdu. Çok güldük, çok ağlayacağız derdi annem. Allah ağlatmasın hanımım derdi Bedriye. Amin derdik biz. İnsan gülerken gülüşlerinin göz kırpışı kadar kısa olacağını bilmeli. Elimdeki çay dolu çanağın içine diktim gözlerimi. Kızıl çayın içinde yüzen çay çöplerini seyrettim biraz. Sen rahatına bak dedi Mehmet. Yaralı köpek kulübenin köşesinde der top olmuş içini çekti. Elimdeki çanağı komedinin üzerine doğru uzatmak isterken Mehmet elimden aldı. Birden bütün vücudumdan kuvvetim çekilmiş gibi oldu. İstersen uzan şöyle dinlen dedi Mehmet. Ben merdivenlerde otururum, ağ çekerim, dışarıda kalırım, sen rahat et. Burada olman rahatsız etmez beni, kalabilirsin. Kalacak yerim olup olmadığını sordu sonra. Biraz evvel laf arasında söylemiştim ama demek ki beni dinlememişti. Koskoca bir köşküm var dedim yarı uykulu. Konak olmasına ramak kalmış koskoca bir köşk. Gövdemin yarısı sanki kendiliğinden yatağa devrilmişti. Yatağın çarşafları, yastığı deniz kokuyordu. Yastığın ortası her gece huzursuz bir uykunun derinliklerinde salınan bir başın ağırlığıyla çökmüştü. Uykusu huzursuz olmalıydı. Bir kaçak uykusunda nasıl huzur bulabilirdi ki? Nasıl korkmadan uyuyabilirdi? Karnımdaki gayrimeşru çocukla bir de çulsuz bir kadın olsaydım o zaman her şey daha beter olurdu dedim. Oysa emrimde bir kalfa bile var. O gün yanında gördüğün mü? Evet, o gün yanımda gördüğün. Sen gelmezden evvel başımı taşla ezmek isteyen. Seni öldürmek mi istiyor? Endişeyle bunu sordu. Gözlerimi kapatmıştım. Kendi karanlığımda başımı sallayarak cevapladım onu. Nedense ağlıyordum. Hem sevdiklerimden ayrı kaldığım için, hem öldürülmek istenecek kadar çok nefret edildiğimi gördüğüm için. Başımı saran örtüyü ve üzerimdeki keten feraceyi çıkarmamıştım. Hatta ayakkabılarım bile ayağımdaydı. İyiden iyiye bastırmıştı uyku. Acaba Mehmet gidecek yerimin olmamasından mı korkmuştu? Uykuya teslim olmamak için zihnimi çalıştırmaya, açık tutmaya çalışıyordum ama nafile. Ayaklarımı karnıma doğru çektim. Ellerimi bacaklarımın arasına sıkıştırdım. İskarpinlerim kendiliğinden çıktı ayağımdan. Gürültüyle yere düştüler. Uykunun bastırması ne acayip bir his. Ölüm gibi buna da karşı konulamıyor. Uyandığımda ilkin nerede olduğumu bilemedim. Çünkü bir rüya görmüştüm. Öyle derin, öyle tatlı bir uyku uyumuştum ki ağzım açık kalmış, ağzımın suları yastığı hafiften ıslatmıştı. Buradan anladım uykumun derinliğini ve güzelliğini. Ama sanki uyku olduğunu bilmediğim şey devam ediyordu. Kendimi başka bir yerde sanıyordum. Rüyamda gördüğüm bir yerde. Kulübeciğin içi ışıkla yansıyordu. Hava ısınmıştı, ter içindeydim. Rüyamda annemin hayalini kurduğu seyahate çıkmıştık. Deniz banyosu alınabilen uzak bir memleketteydik. Böyle ahşap kulübelerde geçiriyorduk günü. İçinden denize girip çıktığımız, üzerimizi değiştirdiğimiz, denizin içinde hemen kıyısında yükselen kulübeciklerde. Fatma sudan yeni çıkmış saçlarını tarıyordu. Annem, Hicran, ortası denize açılan kulübenin tahta sıralarına deniz kızı gibi oturmuş şakalaşıyorlardı. Annem hayalini kurduğu bu tatili çocukluğundan hatırlıyor olmalıydı. Neresi olduğunu bilmediği ya da söylemediği bir memleketin su kenarı. Bize anlattığı şey oydu, çocukluk hatıraları. Uzak memleketlerin birisinde bilhassa kadınların böyle yerlerde deniz banyosu aldıklarını anlatmıştı. Rüyam yarım kaldı, uykudan uyandım. Nerede olduğumun idrakine vardım, doğruldum, terden sırılsıklandım. Mehmet kucağında gece içeri girdi, onu denize sokmuş olmalıydı. Deniz suyu yaralarına iyi gelecek. Gecenin iniltisi kesilmişti. Daha parlak gözlerle bakıyordu etrafına. Ancak bir anda iyileşmiş sayılmazdı. Sadece artık güvende olduğunu biliyordu. Sen terlemiş olmalısın. Üst başınla yattın çünkü. Başımı istesem de açamazdım. Mehmet beni erkek gibi kısacık saçlarımla görsün istemezdim. Sen de suya girmek ister misin? Kimse olmaz buralarda. Buna cesaret edemezdim. Evden çıkıp gitmiştim. Bedriye yokluğumda ortalığı birbirine katmıştır diye korktum. Yine de orada kalmak, onunla olmak istiyordum. En kötü ihtimal gün batıncaya kadar bekler dedim içimden. Mehmet kulübenin ortasında dikiliyordu. Sanki onun çocuğunu doğuracaktım. Bu küçük alemde mutlulukla yaşayıp gidiyor gibi bir halimiz vardı. İnsan hayatı ne garip. Hiç umudunuz kalmamışken bile bir anda her şey bambaşka olabiliyor. Suya girdim. Ben rahatça soyunup döküneyim diye Mehmet dışarı çıktı, sandalına oturdu. Dalyanın ağları gerili olsa bile göstermelikmiş bu. Ağlara takılan birkaç balığı alıp temizleyip yermiş. Dalyan öylesine varmış. Onu saklamak, orada oluşuna bahane yaratmak için. Şimdi ağlara takılan balıkları ayıklıyordu. Birkaç deniz böceği, istavrit, kalamar, kim bilir belki benim varlığımda ona iyi gelmişti. Çünkü yalnızlık herkes için incitici ve zordur. Bu yüzden bir yalnızın konuşacak birisini bulup dökülmesi kadar hüzünlü bir şey yoktur. Konuşur da konuşur yalnız. Anlatmak ister, dinlemek ister. Benim de annem, Fatma, Hicran ve Bedriye'den başka kimsem yoktu. Arkadaşım yoktu. Biz bize yetiyoruz derdi annem. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyordum. Artık yoklar işte. Bir başımayım. Karnımda istemediğim bir bebekle denizin tam ortasına atıldım. Ne arkadaş, ne anı, ne aşk. Bunların hepsi tuzak diyen bendim. Unutmadım. Yalnız kendisini böyle teselli eder. Kimsesizliğini böyle avutur. Yalnızı arayıp soran, merak eden, hatırlayan olmaz. Biz yalnız değiliz derdi annem. Dördümüz birbirimizi hiç unutmayacağız. Suya girdim. Sakın dönüp bakma dedim. Utandığımdan değil, çok çirkin olduğum için. Mehmet sandalda sırtı bana dönük sessizce oturuyor, söylediklerimi dinliyordu. Güneş yanığı geniş sırtı beni nasıl bütün kalbiyle dinlediğini hissettirecek kadar kıpırtısızdı. Lakin ben böyle söylememişim gibi döndü, baktı. O vakit ördek gibi suya daldım. Ablalarımla birlikte severek oynardık bu oyunu. Ama suyun altında nefes almadan ne kadar kalabilirdim ki? Bedriye ile annem suyun altında fazla durmayın derdi. Cin basar. Özellikle İstanbul Boğazı ve Büyükada sahillerinde suda yaşayan çok fazla cin varmış. Yıllar yılı insanlar diri diri bu sulara gömüldüğünden özellikle bu sahiller Bizans prens ve prenseslerine mezar olduğundan sizi de kendi alemlerine çekmek isterler. Sakın suyun altında fazla kalmayın, denizin dibine dalmayın der dururlardı. Başımı sudan çıkardım. Kabuk bağlamış yaralarım çoktan dökülmüş, eskisi gibi saçlarım çıkmıştı çok şükür. Kırpılmış bir erkek çocuğuna benziyordu şimdi kafam. Gözlerin, o güzel ağzın, gül gibi yumuşacık pes pembe tenin, mermer gibi ellerin, tatlı dilin ve altın kalbin yeter bana, dedi Mehmet. Ona bakıp gülümsedim. Kalbim denizin üstündeki yumuşacık dalgalar gibi aşkın heyecanıyla çırpındı durdu. Gece yumuşakça indi suya. Dolunay vardı. Bütün aşıklar, sevenler, sevdiğini bekleyenler, kavuşmayı umut edenler seyrediyor olmalıydı dolunayı. İstanbul'da da görünüyor olmalıydı. Dolunay ilkin evimizin üst katında odalarımızdan görünürdü. Bir kokona gibi yaşamakla övünen annem akşam yemeğine inmezden evvel saçını başını düzeltirdi. Bazen üzerine bir bıkkınlık gelirdi. Teline dokunmazdı saçının. Hatta bir keresinde öyle bıkmıştı ki yaşamaktan üstündekilerle yatıp kalkar olmuştu. Cin musallat olmuştur demişti halam ama öyle değildi. Fatma'nın gözyaşı döküp ağladığı gibi nazara gelmiş de değildi. İnsanın soğukta akıveren burnu gibi ruhu da hastalanır. Annem tarumar olmuş bahçeye bakıp dururdu. Başını bir eline dayamış, yanakları ve gül dudakları mutsuzlukla sarkmış. O vakit annemi hayata döndürecek kadar yetişkin değildik. Ev buz gibiydi, sessiz. Annem vazoda kurumuş, suyu kokmuş çiçeklere dönmüştü. Bedriye Kalfa fırsat bu fırsat odasına kapanır uyurdu. Aşçı kadın bile hep aynı yemekleri pişirir olmuştu. Odalıklar hülyalara dalar, iş yapıyor görünmek için merdivenin bir basamağını göstermelik silip dururlardı. Kimi odaların köşelerinde yerlere kadar inen örümcek ağları vardı. Hicranla bunları bozmaya bayılırdık. Fatma, cehennemde yanacaksınız diye çıkışırdı bize. Peygamberimiz dedikten sonra huşu içinde bir elini kalbinin üstüne koyup sallallahu aleyhi ve sellem derdi. Düşmanlarından kaçıp bir mağaraya saklandığında hayatını bir örümcek ve güvercin kurtarmış. Nasıl kurtarmış? Mağaranın ağzını ağlarıyla örmüş. Onun peşine düşenler içeride birisi olsa örümcek ağ bozulmuş, güvercin de yuvasını buraya yapmamış olurdu deyip gitmişler. Hikaye beni öyle etkilemişti ki rüyama girmişti. Rüyamda evimizin kapısına Fatma'nın anlattığı gibi bir örümcek yuva yapmıştı. Biz evin kapısında kalmış içeri girememiştik. Annem içerideydi. Rüya bu ya, hepimiz onun nasıl olup da içeride kaldığına şaşırıyorduk. Anneniz ruhsal bir sıkıntının pençesinde. Halam rüyamı böyle yorulmamıştı. Hicranla aynı anda sormuştuk. Niye? Kimse cevap vermemişti. Sürekli incitilen bir kadın hayatın yükünü nereye kadar taşıyabilirdi ki? Annemin kış ve akabinde ilkbahar ve hatta adaya gittiğimiz o yaz ruhunun bir mengenin içerisindeymişçesine sıkıştığını söylemesinin nedenini tesadüfen keşfedecektim. Anlatırım. Çok şükür iyi günlerimiz kötü günlerimizden çoktu. Mesela adaya inmek annem için her zaman olağanüstü bir durum olmuştu. Hazırlıklara kıştan başlardı. Hatta bir yaz Fransızlara özenip kendisine geniş kenarlı bir şapka yaptırmış, bunu adada gizlice takıp dolaşmıştı. Şapkanın uçuk mavi kenarları öyle genişti ki gözüme ikinci bir gökyüzü gibi görünmüştü. Bu muzip oyununa bizi de katmış, her birimize ecnebi çocuklar gibi giydirmişti. Yok, ben günaha girmem diyen Bedriye Kalfa'yı sen kal o zaman gelme bizimle deyip otelde bırakmıştı. Yeni kılığımızla bizi kimse tanıyamamıştı. Otelden çıkarken tembihlemişti. Aman kimselere görünmeyin, tanıdık birisini görünce şemsiyenizin altına saklanıverin. İçine korse giymiş, Bedriye giymesine yardım etmiş, bunu yaparken korsenin iplerini öyle bir asılmıştı ki dilinin ucu dudağının kenarından çıkmıştı. Annem bağcıklı potinlerini pudra pembesi, uçuk mavi desenli kostümüne uygun yaptırmıştı. Uzun tafta bir eteklik, kısa ceket ve içine fırfırlı bir gömlek giymişti. Saçlarını Fransız karıları gibi toplamış, şapkayı maharetle başının üstüne yerleştirmiş, hepimiz ona bakıp gülmüştük. "Anne, bu kocaman şapkayı başında nasıl taşıyacaksın?" diye sormuştuk. O yürüdükçe geniş kenarlı şapkanın bir tarafında yatan tüy yumuşakça sallanıp duruyordu. Bir elinde dantel şemsiyesi, diğer elinde yelpazesi vardı. Yüzünü gizlemesi gerekiyordu. Otelden çıkarken bizi görenlere sanki bir ahbabımızı ziyaret etmiş, çıkıp gidiyormuşuz gibi davranmıştık. "Bonjour, kim bunlar?" sorusu biz otelden çıkarken. "Ne zaman geldiler?" sorusu bahçeye inen merdivenlerin başında. "Bizim otelde mi kalıyorlar?" sorusu nizam yoluna açılan kapının önünde arkamızdan yetişmişti. Kıkır kıkır gülmüştük. Her yaz geldiğimiz, hicranın dünyaya geldiği otelde bizi Fransız zannetmişlerdi. Bir başkası olmak güzeldi. Sanki bambaşka birileriymiş gibi yürümeye koyulduk. Yabancılara gülümseyerek selam veriyorduk. Erkeklerin yüzüne bakıyorduk, gözlerine bakıyorduk, gülüyorduk. Onlar da durup bize yol verip şapkalarını, feslerini başlarından çıkarıp sonra gerisin geriye başlarına koyuyorlardı. "Dil burnuna doğru gidelim," demişti annem. Dil burnuna gitmiştik. "Öyle rahat ki bu elbiselerle dolaşmak," diyordu. "Kuş gibi hafifledim." Birazcık makyaj bile yapmıştı. Pes pembe yanaklar, boyalı kaşlar. Foyamız ortaya çıkınca babam çenesini tutup sıkıştırırken "Ne bu boyalı kuş gibi?" diyecekti. Dil burnundaki iskelelerin üzerinde yürümüştük. Ayaklarımızı suya sokmuştuk. Annem derin derin nefes alıp kollarını güçlü kanatlar gibi iki yanına açmış, bütün bir alemi kucaklamak ister gibi iskelenin en ucunda dikilip kalmıştı. Belki heyecandan, belki bu kadar çıplak kalıp havaya ve dünyaya temas etmekten göğsü sıkışmıştı kısacık bir an. Elini bir pençe gibi göğsün tam ortasına bastırmış, hırıltılı ama derin nefesler almıştı. 5 yaşında köle pazarına satılmak üzere getirilen küçük kız, yollarda hasta olmuş, astım daha o zamandan göğsünde yuva yapmıştı. Sonra kendisini toparlamıştı. Bu onun en mutlu günüydü. Anıları içinde pırıl pırıl parlayacak, kendisini hiçbir zaman unutturmayacak bir gün. Nizam yolunun üzerinden çamlığın içinden geçip giden faytonları, atlıları seyretmiştik bir süre. Bu öyle büyülü bir görüntüydü ki. Yeni kılıklarımızla sanki bambaşka insanlarmışçasına adanın arkasına kadar yürümüştük. Burası sanki hiç bilmediğimiz bir yer gibiydi. Korkarak tam aşağımızdaki denize bakmıştık. Hicran bir taş parçasını uçurumdan yuvarlamıştı. Gerizekalı. Kendisi de yuvarlanacaktı az daha. Annem tiz bir çığlık atmış, Fransız karıları gibi kaşlarını çatıp bakmıştı. Türk anası olsa kaba etini cimcirir, kulağını bükerdi. Hiçbirini yapmamıştı. Üzerimizdeki esvaplar bir kuklanın ipleri gibidir. Nasıl davranacağınızı size gösterir. Asıl şenlik çarşıya indiğimizde yaşanmıştı. Kafelerden birisinde oturmuş, yemiş, içmiş, iştahlı gözlerle etrafımıza bakmıştık. Annemin fincanda servis edilen çayı getirildiğinde "Mersi" deyişini duyacaktınız. Dudaklarının fincana yaklaştırıp minik yudumlarla çayını içişini görecektiniz. Üzerimizde bir şey olmayınca bütün alem ve rüzgar etrafımızda fır dönebiliyor, bize dokunabiliyor. Hür olmak böyle bir şey mi acaba? Böyle soran bendim ve cevaben annemin kaşları gök gürültüsü yaratan şimşekler gibi çatılmıştı.
İnniye Patürk!
Kimse bizi duymamıştı. Kimse annemi tanımamıştı. Bien, merci. Annem o an en büyük arzusunun vapurdan inen babamı görmek olduğunu anlatmıştı. Onu bir başkasının gözünden görse belki tiksinir, bir daha yanına yaklaşmazdı. O gün bir parça çayı tafta etekliğine dökmüş, bu leke orada öylece kalmıştı. Çıktığımız gibi geri dönmüştük otele. Ablalarımdan daha kurnaz ve uyanık olduğumdan annem beni göndermişti içeriği kollamak için. Resepsiyondaki oğlan tütün içmeye çıkınca bizimkileri çağırmıştım. Gülüşerek odamıza çıkmıştık. "Kaç numarada kalıyor bu Fransızlar? Yoksa otelde kalan birilerini ziyarete mi gelmişler?" Odamızda bizi bir sürpriz bekliyordu. Babam ve abim Bedriye Kalfa başını öne eğdi. "Niye böyle erken gelmişlerdi ki?" "Bu rezilliğin cezasız kalmasını istemiyorum. Hiçbir rezillik cezasız kalmamalı. Babam böyle söylemişti ve şöyle devam etmişti. Lakin bu rezilliğin benim Zeycem'in başına gelmiş olmasını duyulmasını da istemiyorum. Yani babamın şikayeti ve akabinde verdiği okkalı rüşvetle Kadı Efendi bu işi bir güzel çözmüştü. Önce apar topar İstanbul'a dönmüştük. Aynı günün gecesi annem yerlere basamaz vaziyette getirilmişti eve. Bedriye ve odalıklardan birisinin omuzlarına yüklenmiş, aralarındaki boşlukta ayakları yerden kesilmiş sallanıp duruyordu biçare. Fatma annemi o halde görünce bayılmıştı. Öyle kötü sopalamışlardı ki zavallı kadını, sağ ayak bileği kırılmış, kötü kaynamış ve neticede o ayağını sürüyerek yürümesine neden olmuştu bu. Sakat kalmıştı annem. Bütün İstanbul, Fransız kadınlar gibi açılıp saçılıp dolaşan ve kocası tarafından yakalanan Müslüman karısını konuşmuş ama onun annem olduğu asla bilinmemişti. Çevresine bir araba kazası neticesinde bu hale geldiği yalanı uydurulmuş, eşi, dostu geçmiş olsun demeye koşmuş, annem hepsini hasta yatağında alçılı ayağıyla karşılamış, acılar içinde kıvranırken "Duydun mu?" diye başlayan kendi rezil hikayesini dinlemişti. Şu dünyada insanın kendi hikayesini bir başkasından dinlemesinden daha kederli ne olabilir? Malum vukuattan ötürü adadan erken dönmüştük ama yaz daha bitmemişti. Annem ardına kadar açık pencerelerinden içeri arsız yeşillerin ve misafirlerin doluştuğu odasında kar beyazı keten çarşafların arasında hüzünlü gözlerle dinliyordu hikayesini. Peki bunu niye yapmıştı? Annem evliyken aşık olmuş, bu aşk hikayesi takımı bozuldu diye üzüldüğü kristaller gibi paramparça oluvermişti. Aşkın doruklarında gezindiği o yaz mutluluktan kanatlanmış, uçarken kendi kendisine böyle bir oyun oynamıştı. Bir başkası olmuştu, bir yabancı. Saçları açıkta, özgür, hür, serbest bir kadın. Sonrasında olanları biliyorsunuz işte. Ama bizim bilmediğimiz, öğrendiğimizde ise sustuğumuz bazı şeyler vardı. Köpeklerin hayırsız adaya sürüldüğü yıldı. Babamın uzun hac yolculuğuna çıktığı, annemin şişmanlamaya başladığı, parmağında Mösyö Yakup'tan aldığı yakutlu yüzüğün belirdiği. Annem aşığından gayrimeşru bir çocuk doğurmuştu. Bedriye sayesinde bebeğin icabına bakılmıştı. Sır eve düşen ateştir. Bir gün mutlaka bütün aileyi yakar, kül eder. Ayrım sonu sayfa 85.